70'te doğdum ben. 49 yaşındayım. Kendimi hatırladığımda yaşadığım ev akademinin tam karşısında Fındıklı'daki biraz yukarıda bir apartman dairesiydi. Böyle manzarası falan çok güzel bir yerdi. Kiralık bir daireydi ama gerçekten unutulmaz bir yer diye hatırlıyorum çocukluğumdan. Boğaz'dan geçen vapurların resimlerini yaparak büyüdüm. Zengin bir aile değildik ama babam şöyle bir huyu vardı. 1000 lira kazanıyorsa 900 liralık yerlerde yaşıyorduk böyle. Sonra son ayın 15 gününü getiremiyorduk. Böyle tuhaf bir karakterdi. Hala da aynı. Hiç değişmedi. Ondan dolayı ben biraz böyle tutumlu bir tip oldum. Ondan çıktığım için bizi bayağı salladı yani. 5 yaşındayken 1975 yılında annem de bu okuldan mezun, tekstil bölümünden buraya getirdi annem beni. Çok iyi hatırlıyorum hatırayı. Çok iyi hatırlıyorum. Osman Hamdi Bey salonunda olduğumu tahmin ediyorum. Bir resim sergisi olduğunu hatırlıyorum. Ve büyükçe bir resminin karşısında durduk annemle beraber. Babam ortada yok, tabii annem benimle ilgileniyor. Büyük bir kedi resmiydi bu. Hiperrealist yapılmış olduğunu tahmin ediyorum. Yaklaşık böyle 1,5 metre falan yüksekliklerinde olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle duruyordu kedi. Şöyle duruyor. 4 pati ve kuyruk. Çok özenle çizilmiş, her tüy falan filan var. Annem dedi ki, dikkatle bak dedi. Ben tabii hayran oldum. Zaten resim falan çok seviyorum, yapıyorum ama kedi inanılmaz yapılmış. Böyle her tarafıyla ilgilenilmiş falan. Biraz daha dikkatli bak dedi. Ben resme bir dikkatli bakınca 4 ayağı değil 5 ayağı olduğunu fark ettim. Yani 1, 2, 3, 4, bir ayak daha var. Böyle şaka gibi, bir şaka gibi bir şey yani ve çok sinirlendim. Dedim bu nasıl bir rezillik dedim yani. Böyle bir okulda büyük, bu kadar özenle yapılmış, herhalde en az 2 hafta çalışılmış bir resimde 5. ayak insan saymaz mı? Bu ne saygısızlık falan diye bağırırken annem dedi ki oğlum dedi sanat işte böyle bir şeydir. Planlayarak, isteyerek hata yapabildiğin bir yerdir. Ben de orada ha diye aydınlandım. Süper bir gündü. Nefis bir andı. Annem de süper bir insandı. Hala da süper bir insan. Ona çok şey borçluyum. Benim 1. mektebim ailemdir. Her türlü tuhaflıkların yanı sıra yani böyle mucizeleri de içinde vardı. Bu annem benim, süper, nefis insan. Her zaman çok güzel. Giyinirken seyrederdim ben. Bundan daha güzel bir kadın yok filan derdim. Bir çocukluk hikayem var babamla ilgili. Tatlı bir şey diye anlatıyorum. Bayağı ufaz, böyle bir balıkçı teknesi var. Balık tutuluyor falan filan işte, 7-8 metre filan. Çok büyük bir fırtına olduğunda bu sahile yanaştı, beni bırakın dedi. Biz Aykut'la bunu sahile bıraktık. Siz dedi götürün tekneyi. Biz 9, bilemedin 10 yaşındayız. Balıkçı teknesi, kameralı falan değil, sandalı, içten motorlu. Nasıl götüreceğiz ya falan, Poyraz var. Götürün dedi. Biz de o gün o tekneyi parçalamadan limana götürmeyi başardık. İnanılmaz bir şeydi. Yani ben de babayım bugün, böyle bir şey isteyemem çocuktan. Korkarım, kendimden korkarım önce. Yani böyle bir şey istemiştim. Mükemmel bir şey. Başkalarına sorumluluğu bırakma cesaretini göstermekle ilgili bir hatırayı. Bunu hiç unutmadım. Bu da o yazlıkta en sevdiğim olan Aykut. Bununla beraber tekneye götürmüştüm. Onunla beraber çok önemli planlarımız vardı. Jaws filmi çok ünlüydü o zamanlar. Marmara'daki en büyük köpek balığını yakalama planımız vardı. Karaköy Perşembe Pazarı'ndan yaklaşık 20 santim uzunluğunda kanca iğne alıyorduk. Kasaptan çıkma yağlı etleri ona bağlıyorduk. Aşağı 30-40 metreyi falan atıp köpek balığını yakalamaya çalışıyorduk. Hiçbir zaman yakalayamadık. Sonra Karaköy'de kerane yanında bir okul var. Yaklaşık 200 senedir orada. Kerane herhalde 500 senedir orada. Okul da 200 yıldır orada. Orayı kazandım. Berbat bir okul. Sen buna rezalet bir şey. Bir daha da kapısından içeri girmedim yani. Belki bir kere işim düştüyse askerden önce gitmişimdir. Kimseye de tavsiye etmem. Kızlar da yoktu. Son 2 sene geldiler. Bayağı korkunç bir skolastik Fransız eğitiminden çıktım. 14 yaşında bir arkadaşımın evindeyken salonda yemek masasında babasının gazlı kalemlerle, flomasterlerle, keçeli kalemlerle, yani hangisi deniyorsa bugün, Kemal Sunal filminin afişini yaptığını gördüm. İçeri koştum, Emrah dedim ki ne yapıyor babam? O dedi işte grafiker dedi, o afiş yapıyor falan. O da hiç bir umrunda değil falan. Dedim ben meslek benim bu, süper, harika meslek. 14 yaşından sonra kendimden emindim ne iş yapacağımı. O ÖSS, MEF,
üniversite sınavı gibi şeyler, onlarla hiç ilgilenmedim. Bu da akademiye girdiğinden fotoğraf, bir tek bunu bulabildim. Öyle koydum buraya. Alttaki de Murat Akagündüz, o zaman bayağı bir çocuk gibiymiş. O 90, böyle havalı duruşlar falan yapmışım. ...91'de Deli Dergisi'nde çalışmaya başladım. Benim ikinci mektebimdir. Bu hafta ne yapılacak? O haftanın başlığı nedir? Bu konu nasıl anlatılabilir? Üçüncü sayfayı hangi konuyu taşısak gibi... Bakın, karikatürden bahsetmiyorum farkındaysanız. Daha çok editöryel bir şeyden bahsediyorum. Orada harika hocalarım oldu. Can Barslan, Beni Müjde, Sencer, Metin Üstünda. Nefis insanlarla çalıştım. Yaklaşık 4 sene falan sürdü. İlk 2 senesi mucize doluydu. Harikaydı. Çok şey öğrendim. Ne yazık ki grafik bölümünde okuyordum. Hep resim bölümünde okumak istedim. Hep grafik bölümünde okudum. 2 kere atıldım bu okuldan. 3 kere girdim. İkisinde ÖSS ile girdim. İkinci girişinde grafiğe girmiyorum. Ben resme gireceğim artık dedim. Babam yine geldi. Zaten 5 lira para yok. Sen dedi bari sefil olmak. Grafik oku. Ben resim yapacağım yahu dedim. O da üzerine hiç çıkamadığım şu lafı uydurdu. Resim istediğin zaman yaparsın zaten evladım. Bu lafın üzerine çıkamadım. O 20'li yaş aklımda. Berbat bir öneriydi. Yine grafiğe girdim. Grafikte bir tane iyi hoca vardı, Bülent Erkman. Ondan öğrenebileceğimi öğrendim. Ama çok sıkıcı bir bölüm olduğunu söyleyebilirim grafiği. Çünkü içeriğin ne olduğunu size söylüyorlar. Yani brief diye bir şey var, ne yapmanız gereken söyleniyor sürekli. Daha sonra, grafik bölümünde çok sıkıldıktan sonra koridorlarda yürüyüp, bu okulun koridorlarında, resim bölümlerine öyle girmeye falan başladım. Şans eseri bir insanlarla tanıştım, çok güzel insanlar. Bir tanesi burada oturuyor, Hakan Gürsoy Turan. Pek çok şey öğrendiğim kişidir kendisi de. Hem arkadaşımdır, hem işte böyle gizli yarı hocamdır falan filan. Hafriyat grubuyla beraber, uzun seneler beraber dolu şey yaptık. Grafik yerini yaptım, sanatçılığını yaptım, arkadaşlık yaptık gibi. Üçüncü mektebim Hafriyat grubudur. Sonra kendimle ilgili şeyler değil de böyle TC'nin propaganda sistemleriyle ilgili şeyler yapmaya çalışıyordum. Bunun altında Mehmet Erdiner yazmak da komik geliyordu. Ne böyle yani? Minareler, anayasalar, askerler falan bir şeyler altında adım yazıyor falan. Kendime gidiyordum. Dedim böyle olmayacak. Bir isim bulayım ben altında. O zaman da böyle Kartal falan, hip hop, müzik böyle havalı falan bir şeydi. Bir arkadaşıma dedim, bir tür mücadele dedim, bu böyle bir estetik mücadele gibi bir şey yani, ne koysam filan dedim. Aa dedi, ekstra mücadele koy dedi Murat. Sevdiğim bir arkadaşım. Böyle isim böyle çıktı, Grafiker Murat. Okuldan birincilikle mezun oldum yazıyor yukarıda ama 9 senede oldum. Yani 9 sene kalan herkes zaten birinci olabilir bölümde, bu büyütülecek bir şey değil. 9 senede bitmek bilmedi. Ama çok da iyi geçti. Burası umarım yine aynı cennetliğini koruyordur. Bu Müslüman karakterlerin o zamanki dille nasıl bakıldığı konusunda bir şey yapmak istiyordum böyle. Kara çarşaflı kadının hep bir sıfatları belliydi basında, medyada, üniversitede ya da orada burada. Daha sempatiyle bakılsa ne çıkar buradan? Aa, mizahi bir karakter çıkar mı? Peki Türban, Türkan Şoray gözleri oradan nasıl ilerliyor falan. Böyle Türban Şoray diye bir karakter çıktı, onunla ilgili bazen karikatür yaptım, bazen resim yaptım. Böyle bazen serigraf baskı, animasyon film. Sonra evde de dolu mali sorunlar olduğu için ve vergi borçları falan filan benim belliydi yani. Grafik yerlikten reklam ajansına gidecek oldum. Zaten yazılmış olabilir. Çok da cesur bir insan olmadığım için 10 sene çalıştım. 10 sene inanılmaz çalıştım, çok çalıştım. Ve 40 yaşında ayrılmaya karar verdim. Daha başlarken. 40 yaşında da ayrıldım reklam ajansında çalışmaktan. Doğru bir kararmış. Doğru bir karar verdiğimi keşfettim. Sonra sakinleştim. Daha sakin, daha aklı başında bir insan olduğumu söyleyebilirim 40'tan sonra. Bu kitabı önemsiyorum. Bu kitap iyiydi. Bu çok hoşuma gitmişti. Bu böyle saçma sapan şeylerin bir kitaba girebileceğini görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü bunları ben yaparken de yani niye yaptığımı da çok aslında baştan planlı programlı yapmıyordum. Sadece beni çekiyorlardı. Çeken şeyler, enerjileri yüksek geliyordu. Ben bunu niye scan ediyorum, niye tarıyorum, niye bunları böyle mat siyah yapıyorum? Ben anlamadan ilerlediğim bir şeydi. Böyle bir hadise de vardı bir zamanlar. Yani filmin en maceralı kısmı Hafriyat Karaköy'de olan zamanlarda denebilir herhalde. Orada çok çok güzel günler, çok güzel vakit, beraber olma, bir şeyi beraber yapma, ne bileyim ben beraber eğlenme, bir sorunun altına beraber girme. Bir rüya mı, bir mucize gibi bir şey yani. Hiçbir şey tek başına güzel olmadığı gibi çoğu güzel şeyle beraber güzel. Ya Baudelaire'in ya Rimbaud'un, hatırlayamıyorum şu an. Çok güzel bir tanım var ben hakkında. Ben bir başkasıdır diyor insan, başkası da kendini arar diyor. Rimbaud'un, tamam sağ ol. O çok sevdiğim, nefis bir tanım. Harika, biz de orada güzel aradık, herkes birbirini aradı. Böyle saçma filmler yaptım. Sonra 40 yaşında, 40 yaşına kadar galeriyle çalışmadım. Bu belki birine bir ilham verecekse, hani versin. O yüzden söylemek istedim bu cümleyi. 40 yaşına kadar hiçbir ticari galeriyle çalışmadım. Bundan da hiçbir zaman mutsuz olmadım. Galiba yanılmıyorsam 40 yaşına kadar da hiçbir şey satılmadı. Ne yapayım yani? Sonra 40 yaşında aklıma değer verdiğim Nazım Dikbaş, Galeri Non'la çalıştığını duyduğumda dedim nedir bu galeri, ben de gideyim görüşeyim yani. Herkesin bir galerisi falan oluyor bir yaşta. Ben de Non'la görüştüm. Böylece çalışmaya başladım ticari bir galeriyle. Çok erken bu sulara girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Aranızda çok genç birini görmüyorum gerçi. Çok gençler yok sanki. Değil mi? Yani 20'lerin başında biri var mı aramızda? Siz varsınız, tamam. Bence çok iyi bir şey değil. Biraz daha serbest kalıp farklı patikalara girmek, farklı yerlerde dolaşmak, ondan sonra en azından benim fikrim. Bu sergide de benim yüzümden değil, benimle alakalı da değil, aynı gün sergi açmıştı Tophane'de pek çok galeri. Çapulcular böyle bastılar, cam çerçeveye indirdiler, insanları üzdüler, kafa göz yardılar falan. Çok kötü bir gün olarak bitti, çok güzel başladı ilk kişisel sergi. Rezalet bir bitişle bitti. Tam Türkiye'ye yakışan bir şekilde. Mutluluk, kalabalık, öpüşme. Sonra rezalet bir büyük çöküş. Bu okulda 3 sene hocalık yaptım. Grafik bölümünde. 4 sene de Bilgi Üniversitesi'nde yaptım. Gezi Parkı olaylarından biraz önce, birkaç hafta önce, bir iki hafta önce o sıralar tasavvufa ilgi sardığım için iki paragraf yazı yazmıştım. Yazıyı kendim uydurdum ama yazının içi tamamen aslında tasavvuftan ilhamla dolmuş şeyler. Ve bu dedim çok güzel, harika iki paragraf. Bunu animasyon film yapmalıyım. Aklıma güvendiğim insanları aradım, çizdiklerimi yolladım, film çıktı ortaya. Film tam bitmeye yakın, Portekiz'de yaşayan harika yetenekli Ece Canlı özgün müziğini yaptım. Sonra fark ettim ki bu film Gezi olayları başladı. Gezi'de olan şeyin aynısı. Hayatımın çok acayip rastlantılarından biridir. Ben evde, odada bir şey yaptım. Gençler sokakta bir şey yaptı. İkisi içerik olarak aynıydı. Bunu gösterebilirim, kısa bir şey. Ses nasıl açılıyor? Hemen önünde akıllı
aslında bir ses, ses tasarımı işi ama tabii seste çok büyük bir çöküş oldu. Sesi böyle bir şey değil filmin. Mükemmel bir çalışma var arkasında. Sadece ağızla yapılan bir sesi gidip gelen falan bir şey.
Genelde masada çalışıyorum. Eskiz kitaplara post-it koyuyorum. Son iki senedir. Onların notlarını çıkarıyorum. Onları InDesign'a taşıyorum. InDesign'da birbiriyle alakalı olanları yan yana getiriyorum. Bu çok hoşuma gitti. Bir iki sene önce başladım işledim. Herkese tavsiye ederim. Harika bir yöntem. Bir gün kitapçıdan Yamuk Bakmak diye bir kitap aldım. Zizek kitabı. Eve gittim, kanepeye uzandım, okumaya başladım. Belli bir yere geldikten sonra şunu fark ettim. Bu kitabı ben daha önce almışım ve okumuşum. Dedim ben bu böyle olmayacak. Bir yöntem bulmam gerek. O gün uydurduğum bir şey. Kitapların içinde kendi aradığım şeye uygun bölümlere işaretleri koyup sayfa numaralarını alıp sonra bu yeni teknolojiyi okuduğunuzda yazabiliyor. %90 hatasız. Onları kendi ilişkiler içinde başka bir dokümana dönüştürdüğümde küçük bir aydınlanma yaşadığımı söyleyebilirim. Çok çok iyi oldu. Bu çok iyiydi. Şiirle psikolojiyi birleştirdim. Onun yanına bir sanatçının bir lafını ekledim gibi böyle başka türlü şeyler çıktı ortaya. Herkese tavsiye edebileceğim bir şey. Genelde eskiz yapıyorum. Eskizde bir şey çıkarsa, umut verici bir şey olursa ardından bir şey yapıyorum. Genelde ya çiziyorum ya da bulunmuş eşyalarla üç boyutlu nesneler. Bazen resim yapıyorum. Çok sevdiğim bir insanın çok kısa bir şiirindeki bir mısraydı. Bu cümle o kadar hoşuma gitti ki bu hep aklımda durdu benim. Bu ne güzel bir şey, bu ne rahatlık, yani niye hep böyle bakamıyorum hayata falan diye düşündüm. Sonra Çukurcuma'da yürürken bastonlar satan bir adam gördüm. Böyle bir sepet baston satıyor. Bazen bir cümlenin hissettirdiğini eşyanın üzerinde görebiliyorum. Hepinizde olduğu gibi. Oradan ilerliyorum. Ama genelde işte grafik tasarım okuduğum için berbat bir şey. O brief alma. Önce fikir oluyor kafamda. Normalde sanat böyle ilerleyen bir şey değil. Kabaca. Yani önce fikrim var sonra gideyim çizeyim diye ilerleyen bir şey değil. Benimki biraz daha böyle illüstratör yaklaşımından doğmuş bir şey. Farklı dosyalardan farklı şeyler gösteriyorum. Şu çok sevdiğim bir bölüm. Ondan bahsetmek isterim çok kısaca. Spinoza'nın daha 17. yüzyılda ahlakın iktidarlar tarafından nasıl kullanıldığını açık etmesi, ahlak yerine etik olanı işaret etmesi devrimseldir. Bu aslında şundan bahsediyor, tahmin ediyorum bazılarınız da zaten biliyordur. 1600'lü yıllar ancak Hollanda'da yaşanmasına izin veriliyor. Ben ahlaka inanmıyorum diyor. Çünkü ahlak iktidarlar tarafından ele geçirilmiş bir şey. Yani ahlaklı bir davranış benden beklendiğinde, bazen ben ahlaklı bir davranış yaptığımda bende keder uyandırıyor. Düşünüyorum diyor. O zaman diyor ben ahlaklı olmak zorunda değilim. Peki nasıl davranmalıyım? Buna peki diyor etik diyeyim diyor. Yapmak istediğim şeyleri de bana neşe veriyor, sevinç veriyor. Ya da beni çok üzüyor, kederlendiriyor diye ikiye ayırıyorum diyor. Çünkü her yüzyılda ahlak denen şey, işte okul müdürünün, babanın, Tanrı'nın, devlet başkanının tarafından kullanıldığını söylüyor. Bu nefis bir buluş, harika formu. Şu sevdiğim, yaptığım, sevdiğim şeylerden biri. Zenci olanlar yollarda saat satıyor dizim. Oradaki görüntü aklımda kalmıştı. Bir de böyle sadomoza görselliğinde böyle deriler vardır. İlla sadist ya da mazoist olmamız gerekmiyor. Moda olarak kullanıldığında da yani bir saat alırız 4,5 filan. Bunlardan nasıl bir etki var burada, ne bu filan. Sonra şu teksti okudum. Bunu okumayayım size, kısaca anlatayım. Bugün kullandığınız alfabe ses üzerinden giden bir alfabe. A sesinin bir işareti var, E sesinin bir işareti var. Şifreleme bu. Halbuki daha önceki alfabe, yani dikili taşın üzerindeki resimli yazı, resimler üzerinden ilerleyen bir alfabe. Anlamlar var, imgeler var, onları arka arkaya getiriyoruz. Bugün Çin'in de kullandığı alfabe bir benzeri. Bunlara ideografi deniyor. Bugünkü kullandığımız alfabeye fonetik alfabe deniyor. Fonetik alfabeye kadar resim yazı varken dünyada şöyle bir şey var. Diyelim ki dikili taşın üzerindeki yazıyı okuduğumuzu düşünelim. Hepimiz hieroglif biliyoruz okumayı. Şunu okuyoruz. Büyük komutan şehre girdi. 40 bin düşmanı yok etti. Şehre adalet dağıttı. Bunu okuyoruz. Bunu görsel olarak görüyoruz ve kelimeleri kendimiz buluyoruz. Yani her özne anlamı kendi dolduruyor boş kaba. Halbuki fonetik alfabe ile beraber yazılan bir yazar var. Yazar seçiyor kelimeleri ve diğer okuyucular, diğer özneler bir şey değiştiremiyor. Önemli bir fark. İnsanlık burada zaten zıplama yapıyor. Aynı zamanda kaybettiği şey de bireysel anlam özgürlüğü. İmgenin anlamını kaybediyor. Bunun üzerine çıkmış bir yazı, bir işti bu. Harfler bizi her ne kadar modern olana ya da özgür olana taşısa da bir yerde kendi özel kendimize ait hissiyatı da bıraktığımızın işaretiydi her biri. Her biri birer hapishane gardiyanıydı. Böyle bakabilmek gerekiyordu. İki sene önce Hamburg bir tasarım, ne diyeyim, tasarım, sivil toplum kuruluşu mu diyeyim, bir şey, böyle bağımsız bir grup. Üç kişiyi çağırmışlar, Türkiye'den de beni çağırdılar. Niye dedim çağrılıyor, lütfen gelin ülkenizdeki işte son durumları anlatın. İşte bir tasarımcıdan istiyoruz bunu. Peki dedim, ben de bir sunum hazırladım. Genelde şöyle bir huyum var, niye bilmiyorum. Benden istenen şeyi tam olarak yapmıyorum da değiştirip yapıyorum. Ancak böyle rahat ediyorum kendimi.